Merhaba.
Merhaba.
Evet, yeni bir programda yine birlikteyiz. Ve bir izleyicimizden gelen soru şöyle. Çocuklarımla sorunlar yaşıyorum. Daha iyi bir anne olmak için neler yapabilirim? Çok kapsamlı bir soru.
Oh oh oh, kaç yaşında acaba çocukları? Belli mi?
Vallahi evet, onu yazmamış. Ya da ben soruyu alırken bazen özetliyorum. Ama yazmış olsaydı herhalde belirtirdim burada.
Öncelikle çocuklarıyla sorun yaşamayan anne baba var mı diyelim. Değil mi?
Evet. Yani daha iyi bir anne, çok soyut kavramlar
i̇yi
da bunlar.
İyi anne. Yani daha etkili bir anne, kendimi daha rahat hissettiğim bir anne nasıl olabilirim?
Demek ki iyi anne gibi hissetmiyor zaten kendisini. Sorudan onu anlıyoruz. Bir şeyler var yani onu rahatsız eden. Tabii ne olduğunu bilmediğimiz için biraz hani böyle işte çocuk ebeveyn ilişkisi üzerinden konuşurken yani yanlışlar neler, belki doğrular neler gibi bir şeyleri tartışırken yol gösterici olabilir o.
Umarım bu kişi Aile Yapımı İnsan programını izliyordur.
Aile Yapımı İnsan, evet, bu iş için, bu tür sorular için cevap niteliğinde bir program. Programlar dizisi daha doğrusu. Bir de tabii son aylarda çıkardığımız bir diğer kitap, bu Kural Dışı Dünyası'nda tanıtılmış da bir kitap aynı zamanda, ama yeri geldiği için hemen hatırlatalım, şöyle Denemediğim Yol Kalmadı.
Hangi anne baba söylemedi? Denemediğim Yol Kalmadı.
Evet, bu sağlıklı bir ilişki kurmamız açısından çok yol gösterici bir kitap. Ama temel bilgiler de Aile Yapımı insandan zaten faydalanarak, zaten bu soruyu soran izleyicimiz de o programları da izliyordur mutlaka. Oradan da kendine katacağı şeyler vardır ama yine de bizim söyleyebileceğimiz şeyler olabilir.
Şimdi
İyi bir anne derken mesela nasıl bir anne iyi bir annedir? Oradan başlayabiliriz yani. İyi anne kavramının altını doldurarak.
İyi bir anne ya da iyi bir ebeveyn çocuğuna bahçıvanlık yapan annedir, anne babadır. Ne demek bahçıvanlık yaparak yapmak? Çocuğunun potansiyelini, eğilimlerini, yeteneklerini keşfedip, ki çocuklar bunu 4-5 yaşları arasında net olarak gösterirler. Neye eğilimleri var? Onları besleyen, onların çiçek açması için ortamı çocuklarına sunan anne babadır.
Bunun için önce çocuğunu gözlemlemesi lazım.
Evet.
Yani onun eğilimlerini, yönelimlerini neyse iyi gözlemlerse, yani bir bahçıvanın tıpkı bir çiçek doğumu hakkında bilgi sahibi olması ya da bir çiçek hakkında diyelim bilgi sahibi olmasına benzetebiliriz bu bahçıvan anne baba derken de. Hani eğer o bitkinin doğası hakkında bilgi sahibi ise bahçıvan, onu nasıl yetiştireceğini de bilir.
Değil mi? Her bitkinin ekim zamanı farklı, ihtiyaç duyduğu toprak farklı, güneş farklı, su farklı.
Evet, bütün bunlar o çiçeğin diyelim, mesela çiçek örneğini verelim. Çiçeğin en güzel şekilde kendisini ifade etmesi gibi bir sonuç yaratıyor. Eğer bunları bilerek ona uygun ortamı hazırlarsak, o da kendi doğası içinde ne varsa potansiyelini açığa çıkarıyor. Çiçek vererek açığa çıkarıyor. Çocuklar da bu şekilde kendi potansiyellerini açığa çıkarıyorlar. Yani bir bahçıvanın çiçeğine yaklaştığı gibi yaklaşabiliyorsa bir anne ya da bir baba çocuğuna, ondaki bütün mevcut potansiyeli açığa çıkarabiliyor diyebiliriz.
Bir de çocuklar bizim, yani anne babaların ne söylediğinden değil ne yaptıklarından öğreniyorlar. Söylemek önemli değil. Çocuklar sünger gibi. Sürekli böyle bizim fotoğrafımızı çekiyorlar. Ne yapıyoruz? Örneğin anne, tanıdığım biri var böyle. Anne obeze yakın diyeyim.
Kilolu.
Evet. Çocuk da annesini taklit etmiş. Yani birlikte yiyorlar. O da o yolda ilerliyor. Anne sürekli olarak çocuğuna yeme diyor. İşte bu hani abur cuburları yeme ama kendisi yiyor.
Ve çocuk nasıl yemesin diyor.
Nasıl yemesin çocuk? Yani anne kendisine uygulayamadığı disiplinin çocuğu tarafından uygulanmasını bekliyor. Bu ne periz? Buna lanet uçsu mu derler?
En çok ihtiyaç duyduğumuz şeyleri başkalarında görür ve eleştiririz diye bir laf vardır ya.
Evet, evet. Yani
kendimizde bizi rahatsız eden şeyleri biraz bu senin verdiğin örnekte ona benziyor. Kendisine de söylemesi gereken şeyleri aslında çocuğuna söylüyor.
Yani kendisi bir yetişkin olarak boğazını tutamıyor. Tabii onun bir sürü psikolojik nedenleri var ama çocuğundan bunu bekliyor. Buna aile yapımı insanı diyoruz ki kendini disipline edemeyen disiplinciler. Kendini disipline edemeyen disiplinciler çocuklarını disiplin etmek istiyorlar. Disiplin aslında bir şeyi öğretmek anlamına geliyor. Ama şunu hatırlamamız lazım. Biz çocuklarımızın sahibi değiliz. Dilimize girmiş bu. İşte iki çocuk sahibiyim, üç çocuk sahibiyim diyor. Hayır, çocuklarımızın sahibi değiliz. Çocuklar bizim aracılığımızla bu dünyaya gelmiş bireyler. Biz en iyi halimizde onların rehberi olabiliriz. Sahibi değil, rehberi. E bu rehberliği de ancak çocuklarımıza...
Rehberlikten yola çık, bak lafını unutma ama rehberlikten yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bir rehber, rehberlik yaptığı kişileri zorlar mı? Zorlamaz değil mi?
Evet.
Peki rehbere güven önemli mi?
Son derece.
Yani onun bilgisine, önerilerine, birikimine neyse güven duymak önemli. Demek ki bu güveni yaratacak ebeveyn çocuğunda. İki, hiçbir zorlama yok. Sadece seçenekler neyse.
Koruma var ama. Yani çocuk uçuruma gidiyorsa.
Tabii rehber ama orada mesela şu yoldan değil de bu yoldan gitmesinin nedeni ve arkasından gelmesi insanların orasının tehlikeli bulması nedeniyledir.
Evet. Yani
bu tür şeyler zaten seçenekleri anne baba çizer ama o tıpkı bir rehber gibi ama o yolda nasıl yürüyeceklerine karar veren rehberin arkasından gidenlerdir. Hadi bakayım ne sallanıyorsun daha hızlı yürüsene falan gibi rehber söylenmez gelenlere değil mi?
Geride kalırsan sen koşturursun.
Nereye doğru gideceğine karar veren, daha doğrusu gidilecek yer bellidir ama hangi yoldan gidileceğine karar veren rehberdir. Özellikle çocuklarımız küçükken mesela onlara bu tür yol gösterici bir konumda durmak önemli.
Bir şey daha dikkatimi çekiyor benim sayım. Bunu kadınlar yapıyor. Çocuklarına hadi anneciğim ye, hadi anneciğim giy, hadi anneciğim gidelim ya da hadi teyzeciğim gibi
hitaplarda
bulunuyorlar. Ya bu çocuk senin teyzen değil, bu çocuk senin annen değil. Anne olan, teyze olan sensin.
İşte sevimli.
Ama bu sevimlilik çocuğun bilinçaltında kimlik karmaşasına yol açıyor. Erkeklerden bunu duymadım ben. Hadi babacığım giy, hadi babacığım ye. Erkek konuşması değil bu.
Varsa da enderdir yani.
Ben
evet,
en azından rastlamadım yani. Hadi dayıcığım falan demiyor erkekler. Ama kadınlar da o kadar yaygın ki hadi anneciğim sensin anne, o değil. Çocuğum de yavrum de ismiyle hitap et. Buna dikkat etmek önemli. Çok basit gibi görünüyor ama iç dünyasında çocuğun kimlik karmaşasına yol açıyor.
Evet. Peki.
Bir de bizde var. Yani bizim ülkede var. Başka yerde görmedim bu şekilde hitabı.
Bu yine iyi anne meselesine gelecek olursak daha somut neler söyleyebiliriz diye düşündüğümde benim aklıma gelen şöyle şeyler var. Mesela çocuğun kendisinin sevildiğini hissediyor olması önemli.
Çok.
O nedenle de ebeveynin bunu ona aktarıyor olması önemli. Sadece sevdiğini söylemesi yetmiyor. O duyguyu alabilmesi. Çocuk bu duyguyu alıyorsa zaten evet iyi bir yoldasınız. Çünkü değerlik duygusunu ancak böyle geliştirebiliyoruz çocuğun. Yine çocuğun yaşına uygun yapabileceği şeylerde onun adına yapmamak. Hani iyi bir anne onun gelişimine katalizör olabilen bir annedir aynı zamanda. Destekleyen, onun yapabileceği o yaşta şeyleri onun adına yapmayıp ona bırakan, yanlış yapma hakkı tanıyan, kendi yanlışlarından öğrenecek çünkü. Düştüğünde hemen ayağa kaldırmaya kalkmayan, canı yansın, bırakın. Hani çok ciddi bir düşme değilse bu. Kendisi ayağa kalkar zaten. Bunların doğal olduğunu düşünmek ve endişelenmemek. Çünkü endişeyi de çocuklara biz taşıyoruz. Şimdi aklıma geldi. Mesela bir araştırma kitabı söylemiyorum şu anda çünkü çok eskiden çıkardığımız bir kitaptı. Hani arayabilir okuyucular, kitap okurlarımızda
yani.
Falan. Evet, yok, o nedenle bir antropolog yanılmıyorsam onun bir şeyiydi. Uzun yıllar yerler arasında yaşadığı ve deneyimlerini anlattığı bir kitap. Kızılderililer arasında yaşıyor ve işte oklarla falan, bıçaklarla avlanıyorlar. Hani böyle bir hayat var. Onlar gibi çok sade bir yaşamı var. Orada yaşayan çocukların sırtlarında dolaşıyor uzun bir süre, işte anne çalışırken de
dokunmanın mucizesi.
İşte ben söylemek istemedim.
Hatırladım.
Evet. Sırtlarında dokunarak yaşıyorlar ve 7 yıl mıydı yanılmıyorsam boyunca kalıyor orada, iki kazaya şahit oluyor sadece.
Evet.
Biri yanlışlıkla bir ok geliyor çocuğun bile yaralanıyor. Biri de bıçakla kesiliyor eli. Ama oklar, bıçaklar, keskin aletler ortalıkta, küçük çocuklar emekliyorlar, onları alıyorlar falan. Hiçbir yetişkin aman falan deyip bunların elinden bıçak almaya çalışmıyor. Ve bu kadar süre içinde de sadece iki kaza.
Evet.
Bunu da şuna bağlamıştı. Dokunmanın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu, artı korkuları, aslında doğal olmayan korkuları çocuklara yetişkinler tarafından aşılandığı. Çocuk işte birçok şeyden korkuyor, küçük çocuklar. Aslında gerçek korku gerçek bir tehditle oluşur, değil mi? O anda bir yaşamı tehdit eden bir durum varsa korkmamız son derece normal. Ama bunun dışında korkular, işte bıçakla elini kesme korkusu, bir yerden düşme korkusu falan gibi. Yani düşme korkusu da kodlarımızda yazılı ama hani artı bir şey.
Tehlikeye de karşı korumak.
Evet, tehlikeye karşı korumaya çalışmak. Bütün bu duyguyu, bu enerjiyi çocuklarımıza biz aşılıyoruz aslında. Yetişkinler aşılıyor ve çocuk da ürkek, çekingen, korkak bir şey haline dönüşüyor. Kendimizin yaptığı bir şey bu. Bizim marifetimiz yani.
Bir psikolog anlatıyordu. İşte Amerika'da işte lisans yapmak için gidiyor ve orada bir yerde çocuk koltuğa tırmanmaya çalışıyor. Bizimki de yardım etmek için çocuğu alıyor,
oturtuyor.
Koltuğa. Babası bir kızıyor. Sen diyor çocuğumun oraya tırmanmak için vereceği mücadelenin hazzını elinden aldın.
Evet, evet.
Bırak o kendisi çıkmayı, kendisi inmeyi öğrensin. Onu başardığında aldığı keyif başka.
Evet.
O nedenle önemli olan bir çocuğumuza onay vermek. Varlığı için onay vermek, yaptıkları için değil. Varlığı için. Yani şundan dolayı seni seviyorum değil.
Ya da yani sevgi onayımızı varlığına ama yaptıklarına da bir onay vermemiz
o
gerekir.
O başka. Sevgi için sadece varlığına onay. Şunu yaparsan seni severim değil.
Şartlı bir
ya da eğer değil. Şartlı değil. Sadece sen olduğun için seni seviyorum. Bir, onay vermek. İkincisi, gerçekten ilgi göstermek.
Bir de bu onay vermeyi özellikle çocuk bir yanlış yaptığında hemen o onayı döndürmek önemli. Çünkü yanlış yaptığımız durumlarda bu onayı biz farkına varmadan çekiyoruz.
Evet.
Burada o onayı hatırlayıp vermek, hani tamam yanlış bir şey yapmış olabilirsin, ben seni seviyorum.
Bu davranışını alıyor sana, kızgınım ve seni seviyorum.
Evet, kızgınım ama seni seviyorum.
Seni seviyorum. Onay vermek. İkincisi, evet biz diyoruz ki çocuklarımızı seviyoruz. İyi de çocuklar sevildiklerini hissediyorlar mı?
Evet.
İkisi o kadar farklı şey ki. İkincisi ilgi göstermek. Yani çocuk, meme veriyorsun çocuğa ama televizyon izliyorsun karşıda. Aslında senin ilgin televizyondaki dizinde. Çocukta değil. Çocuk böllek gibi duruyor kucağında. Bunu algılıyor. Annem benimle ilgilenmiyor. Bebek algılıyor, hissediyor bunu. Yani onu böyle kucaklayarak, sevgiyle, o bebeciğin gözlerine bakarak ona meme vermek başka bir şey, okşamak. Bir de görev yaparcasına, tabii görev yapıyor. O yazık orada emip duruyor, annesi televizyonla meşgul.
Şimdi bazı sol beyinlilere, istersen lafını bitir, bir şey söyleyeceğim.
Onun için ilgi göstermek, çocuğuna bir kere görev olarak değil, çocuğuna gerçekten Gerçekten duyuyor musun söylediğini? Gerçekten görüyor musun yaptığını? Getiriyor çocuk bir tane çizgi yapmış. Çöp adam. Bak anneciğim ne güzel, bak bunu yaptım okulda. Ha tamam tamam. Ya al onunla konuş, ilgilen, ilgi göster. Çoğumuz biliyor musun? Babaların günde ortalama günümüzde çocuklarıyla ilgilenme süresi 17 saniyeymiş. 17 saniye.
Vahim bir şey yani. Evet.
Annenin de belki birkaç dakikadır gerçekten ilgi gösterdiği.
Yani bir arada durduğu zaman çok daha
değil,
fazla ama.
Birebir ilgi gösterdiği.
Çocuğun çocuğa. Kendisine ilginin yöneldiğini hissettiği zamanlar bunlar, anlar. Evet. Evet. Bu arada şeyi söyleyecektim. Bu birçok sol beyinli hayatı algılayan insana senin söylediğin şöyle saçma gelebilir. Ya annenin hani çocuğunu emzirirken onunla doğrudan böyle dikkatini ona yöneltmesi, bütün enerjisiyle onunla ilgilenmesiyle bir taraftan televizyon izleyip zihninin, aklının başka yerlerde olmasının hani çocuk açısından ne önemi olabilir? Çocuk bunu nasıl algılar? Hani henüz daha annesini annesinden meme emerek hayatını devam ettiren bir çocuğu düşünürsek en fazla 1 yaşında, 2 yaşında falandır en büyüğü diye gelebilir. Orada bir araştırma geldi aklıma. Bir sınıfta yapılan bir deney bu. Öğretmen sınıf ikiye ayrılıyor. Yarısını çocukların üstün zekalı olduklarını, çok başarılı olduklarını sadece düşünüyor, imgeliyor. Yani bu çocuklar çok başarılı olabilecek, yetenekli çocuklar diye. Diğerleri de vasat, sıradan çocuklar. Sadece öğretmenin çocuklara bu yaklaşımı zihninden geçirdiği bir şey, bu çocuklara söylediği bir şey değil. Bile çocukların performansında ciddi bir fark yaratıyor. Sıradan diye algıladığı çocuklar gerçekten ortalama bir performans gösterirlerken üstün zekalı, üstün yetenekli olduğunu hayal ettiği, düşündüğü çocukların performansında bir artış oluyor. Bunu nasıl geçiyor? İşte tamamen bu niyet, niyetimizin karşı tarafa bir enerji olarak
geçmesi,
bunu fark etmeden bizim bu niyet içinde performansımızı yükseltmemiz gibi bir şey bu aslında, açıklaması.
Şimdi
bu.
Çocuklar aslında tamamen bilinçaltı. Hani soyut kavramlar 12-13 yaşından itibaren gelişiyor. Somut kavramlar da 7 yaşından itibaren tamamen bilinçaltı. Sünger gibi çocuk özellikle 3 yaşına kadar annenin, babanın yaptığı her şeyi emiyorlar. Onu hissediyor. Bir kere cilt öncelikle. Cilt ve beyin aynı katmandan oluşuyor.
Aynı malzemeden.
Aynı katmandan. Yani iki embriyo döneminde, embriyo döneminin ilk başlangıcında daha hücreler 3 kısma ayrılıyor. 3 katmana ayrılıyor. Birinci katman bütün iç organlarımızı oluşturuyor. İkinci katman iskelet sistemimizi ve kaslarımızı oluşturuyor.
Üçüncü de deri.
Üçüncü katman ise derimizi ve beynimizi oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla beynimizde olan her algı cildimizde de mevcut. O yüzden çocuk dokunulduğunda, yumuşak dokunulduğunda, sevecen dokunulduğunda, umursamaz dokunulduğunda bunlar hepsini algılıyor çünkü beynimiz her yerde, her yerde.
Tabii mesela sağırlarla yapılmış yine çalışmalar var orada, hiç duymayan. Müziği bunlar titreşimden algılayabiliyorlar, derileri vasıtasıyla. Algılıyor mesela yere yatarak, işte müziğin yerde yarattığı titreşimi alabiliyor. Giderek havadaki titreşimi alabiliyor derisi vasıtasıyla. Müziği duyuyor yani, evet. Başka deyişle. Böylesine bir şeyi var, önemi var.
Neyse bitiremedik. Bir dinleyerek onay vermek çocuğa varlığından.
Onay sevdiğini hissetmesi.
İki ilgi göstermek gerçekten. Üç yaptığı küçük şeylerden adım adım takdir ederek yeterlik duygusunu geliştirmek. Yani onay vermek değerlilik duygusunu geliştiriyor. Takdir etmek yeterlik duygusunu geliştiriyor. Dördüncü de şefkat göstermek. Gerçekten evet. O şefkati, o sıcaklığı,
şarta bağlı olmaksız
ait olma duygusunu hissetmek. Beşincisi de çocuğun aile yapımı insanda bahsettiğim 5 temel güç ve 7 temel özgürlüğüne izin vermek. Yaşına uygun şekilde.
İşte bak, bu çok analitik bir şey oldu, değerlendirme oldu. Çok anlaşılır sanıyorum. Bütün bunlar da hayata nasıl geçirileceği konusunda.
O zaman kendimi yeterli bir anne, bir rehber olarak hissederim.
Evet.
Zaten çocuklarımız şeyin sözü vardı ya öyle, Halil Cibran'ın. Hani siz çocuklarınızın saraylarında oturamazsınız. Onlar ok gibi ileri gider. Siz onların düşlerine bile ulaşamazsınız gibi şeyler söylüyordu.
Evet, çocuklarımız bizden ileri. Bizden, sizden farklı varlıklardır onlar.
Evet, onların sahibi değiliz.
Ve sahibi olmadığımızı hatırlayarak bir ilişki kuralım diye bağlayabiliriz herhalde.
Evet. Çocuklarla ilgili aslında yani sabaha kadar konuşulur ama
sen zaten aile yapımı insanda
uzun detaylı
uzun anlattığın için hani burada
evet,
daha somut böyle öneriler.
Ama bu Denemediğim Yol Kalmadı kitabı gerçekten çok güzel bir kitap. Avrupa ülkelerinde çok, zaten Fransız
değil mi yazarı? Evet.
Hem anne, hem psikiyatrist, hem psikolog.
Evet.
Yazarı. Çok güzel pratik örnekler vermiş, pratik uygulamalar vermiş.
Evet, bu kaynaklardan da yararlanabilir arkadaşlarımız, ihtiyaç duyanlar. Aslında çocuğu olan ve 0-6 yaşları arasında çocuğu olan herkesin iyi bir başvuru kitabı olabilir.
Karşı koyma, ağlama ve öfke krizleri, çocuğun ilk yıllarını hasarsız geçirmek. Hani yapma diyorsun bir şey, gözünün içine baka baka yapıyor ya işte.
Evet, evet.
Ya da yemeğini yemiyor, yemeğiyle oynuyor. Tutturuyor alışverişe çıktığında isterim de isterim diye.
Ya genel bir yaklaşımı evet, benimsedikten sonra burada çok somut, pratik
evet,
karşılaştığı bir annenin ya da bir babanın sorunları almış zaten ve farkındalık yarata yarata ilerlemiş. Çünkü bizim hiç fark etmediğimiz bir şeyde bile ne var bunda falan diyorsun ilk örneğe baktığında, ne olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan hoş bir kitap ama esas olarak bir bahçıvan gibi kendinizi bilinçli yetiştireceğiniz, bahçenizde yetiştireceğiniz çiçekler hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olan bir bahçıvan gibi düşünün. Zaten o zaman o çiçeğin hani açmaması için hiçbir neden yok. Çocuklarınız da birer çiçek ve onların çiçeklerini açması için onlara bir bahçıvan özeniyle yaklaşmanız yeterli. Sizi iyi bir ebeveyn yapar bu.
Şunu hatırlayın. Çocuklarınız bu dünyaya sizin doyurulmamış ihtiyaçlarınızı karşılamak için gelmiyor. Siz onların ihtiyaçlarını karşılamak için buradasınız.
Evet.
Sevgiyle.
Hoşçakalın.